أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimiz Allah katında tek dinin olduğu, bu dinin adının da İslam olduğu konusuyla alakalıdır. Tek din İslam'dır. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 84. ayetinde şöyle diyor: Kul amennâ billah. Şöyle de: biz Allah'a inandık ve güvendik. Allah ne diyorsa o. Ve mâ unzile aleyna, bize indirilene. İşte Kur'an-ı Kerim. İnandık. Peki. Ve mâ unzile alâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbat. İbrahim'e indirilene. Demek ki bize nasıl böyle bir kitap indirildiyse ona da indirilmiş. Ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbat. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub'un torunlarına, onlara indirilene. Ve mâ utiye Musa ve İsa, Musa'ya ve İsa'ya verilene. Ve nebiyyûn, tüm nebiler, tüm nebilere verilenlere. Tüm nebiler dediğiniz zaman Adem Aleyhisselam'dan başlar Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Yani her nebi, sık sık burada tekrarlıyoruz, her nebi Resul'dür. Kur'an-ı Kerim'in çok açık ifadesiyle. Ama her Resul nebi değildir. Yani bu çok önemli farkı mutlaka zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor. Allah-u Teala bütün nebilere kitap vermiştir. Peki, en sonu Muhammed Aleyhisselam, önce ilki Adem Aleyhisselam ve bu arada adını bilmediğimiz çok sayıda nebi gelmiş. Bir kısmının isimlerini Allah-u Teala bize bildirmiş ama çoğunu bildirmemiş. Peki bunlardan biri diğerinden üstün müdür acaba? Diyor ki burada la nüferriku beyne ahadin minhum. Şöyle de diyor, bize Allah'ın emri. Biz bunlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Adem'i, Nuh'u, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, hangi nebi varsa, Musa, İsa, hiçbirini diğerinden ayırmayız. O zaman Allah'ın bize emri bu. Muhammed Aleyhisselam'a imanımız neyse diğer nebilerin tamamına da aynı. İsa Aleyhisselam'a da, Musa Aleyhisselam'a da, hepsine de. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Biz Allah'a teslim olmuşuzdur. Ya Rabbi biz sana teslimiz, bitti. Şöyle düşünün. Diyelim ki savaştasınız, düşman askeri geldi oraya. Ya da siz düşmanı karşınızda buldunuz, tabancayı çektiniz ya da tüfeğinizi tuttunuz, teslim ol dediniz. Adam ne yapar? Ellerini kaldır. Hareket etme. Tamam. Teslim olur mu ama bir şartım var. Tak diye vurursun kafasını. Şart koşan adam teslim olamaz. Bunu kafamıza yerleştirdik mi? وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Biz ona teslim olmuş kişileriz. Allah ne diyorsa o. Nebilerden hiçbirini diğerinden ayırma diyor mu? Ayırmadık. Hepsine kitap verdi mi? Tamam, baş üstüne ya Rabbi. İşte ondan sonra diyor ki وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Kim bu İslam'dan başka bir din ararsa, demek ki Allah'a teslim olma dışında da dinler var. Onun için Kafirun suresine bakarsanız nasıl biter? Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size, benim dinim var. Din nedir? Herkesin kendisi için belirlediği, bir takım işte emir ve yasaklar olduğunu düşündüğü bir yoldur. Tamam. Şunu da yine sık sık tekrarlama ihtiyacı duyuyoruz. Allah-u Teala Araf suresinin 30. ayetinde diyor ki insanları ikiye ayırıyor. Feriyekan heda, bir grubun Allahü Teala yoluna kabul etmiştir. Tamam. Kim onlar? Tam teslim olanlar. Muhammed Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam arasında gelen hiçbir nebi diğerinden ayırmayan. Bunların her birine kitap verilmiş. Onların kitaplarının tamamına inanan kişilerdir. Peki orada diyor, feriyekan heda, bir grubunu Allah yoluna kabul etmiş. Feriyekan hakka aleyhimut dalale. Bir grup var ki sapıklık onlar aleyhine hak olmuş. Yani sapık sayılmayı hak etmişlerdir. Kim bunlar? اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'la kendi aralarına evliyayı koyanlar. Şeytanları evliya olarak koyanlar. Aa, şeytanlar. Şeytan ne? Doğru yolun üstünde oturanlar. Ha, bir kısım insanlar gelmiş doğru yolun üstünde oturmuş. Biz kitaba uyuyoruz. Bu Kur'an'ı çok iyi biliyoruz. Bu konuda uzmanız. İşte yapacağınız budur demiş. Dini parça parça etmiştir. Ve yahsebune ennehum muhtedun. Zannediyorlar ki doğru yolun üstünde bizleriz. İşte bunlar sapıklığı hak etmişlerdir. Sapık olmayanlar kimmiş? İşte bu ayette belirtildiği gibi Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün nebilere kitap verildiği. Ya o da işte bu aslında bu ayetin şu kısmını yanlış anlıyorsun falan denebilir. Hemen yine çok sıklıkla okuduğumuz bir ayeti gene tekrarlayalım. Hemen oradan birkaç ayet öncesinde Allah şöyle diyor. Ve iz ahadna mithaqan nebiyyin. Bütün nebilerden söz aldığımızda. Adem Aleyhisselam dahil mi? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam tabi son nebi. Burada bir ısır yani yeni gelen nebiyi kabul etme şeyi var. Peki ne diyor? لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَ Size bir kitap ve hikmet veririm de diyor. Aa, demek ki nebilere sadece kitap vermiyormuş değil mi? Vermi. Ne veriyormuş? Bir de hikmet veriyormuş. Hikmet ne ya? Bizde hikmet ne diye baksan İslam ansiklopedisine ne çıkar karşına?
Sual olunmaz.
Sual olunmaz.
Ya da kelamı
kibar. Hikmetinden sual olunmaz. Anlamadığın şey ya da felsefe. Her nebiye kitap ve hikmet verilmiş. Muhammed Aleyhisselam'a da verilmiş. Muhammed Aleyhisselam kitabı ve hikmeti ümmetine öğretmiş, diğerleri de öğretmiştir. Hah. Şimdi diyor ki burada her nebiye kitap ve hikmet, size kitap ve hikmet veririm de. Sümme ca'ekum rasulun musaddikun lima ma'akum. Sonra size bir rasul gelirse. Niye nebi demedi de rasul dedi? Madem her nebi rasul. Çünkü rasul kelimesinin Arap dilinde ilk anlamı elçinin getirdiği yani Kur'an ve Allah'ın bütün kitaplarıdır. Biz insanlara bununla gitmek zorundayız. Nasıl gideceğiz? Yahudi'ye gidiyorsun. Musaddikun lima ma'akum. Sizinle beraber olanı tasdik eden bir Resul gelirse. Ha, sizinle beraber olanı tasdik eden bir Resul. Ne de tasdik eden? Ya çok doğru söylüyor diyeceksiniz. O. Tasdik eden o. Peki. Letu'minun nebihi. Kesinlikle ona inanacaksınız. Ve letansurunnehu ona destek vereceksiniz, yardımcı olacaksınız. Neye inanacaksınız? Bu kitaba. O zaman onlara neyle gideceğiz? Yahudi'ye de bu kitapla gideceğiz. Hristiyan'a da bu kitapla gideceğiz. Budist'e de bununla gideceğiz. Ondan sonra Brahman'a da bununla gideceğiz. Efendim Mecusi'sine de bununla gideceğiz. Şeyine de neydi o? Sahabilere de bundan gideceğiz. Yani dünyada ne? Bütün insanlara bu kitapla gideceğiz. Ama tasdik edin. Efendim işte sizin Tevrat'ınız bozulmuş. Sizin, kardeşim bak. Allah ne diyor burada? Tasdik. Tasdik ne? Tasdik eden giden kişi mi? Allah'ın kitabı mı? Onun da cevabını Kur'an'dan buluyoruz. Allahü Teala, az önce Ali İmran suresinin ayetini okuduk. Orada bak diyordu ki bir Resul gelir tasdik eden. Burada üçüncü ayetinde diyor ki Ali İmran'ın nezzele aleykel kitabe bil hak. Sana bu kitabı gerçekleri içerir bir şekilde indirdik. Bütün gerçekler bunun içinde var. Nasıl? Musaddikan lima beyne yedeyi. Önünde bulunanların tamamını tasdik eden diyor. Hiçbir ayette Kur'an, Tevrat, İncil'i tasdik eder bulamazsınız. Önünde olanların tamamını, çünkü son kitaptır. Birini diğerinden ayırma yok. Hepsini tasdik edeceğiz. Ondan sonra ve enzelet Tevrat evvel İncil. Tabi Tevrat da İncil'i indirdi. Demek ki onlar da mecburen tasdik edecek. Ama Tevrat, İncil'i tasdik eder ifadesi yok. Çünkü son nebidir. Tüm dünyaya gönderilmiştir. Hepsini tasdik eder. Şimdi işte bunu tamamlayalım. Diyor ki Gâle akrartum ve akaltum alâ zâlikum ısri. Şimdi bu kabul ettiniz mi diyor. Bu konuda ısrımı aldınız mı? Ağır yükü. Yeni gelen nebiye inanma yükünü aldınız mı? Ondan sonra Gâle akrarna evet diyorlar. Hepsi, bütün nebiler bunu söyledi. Tabi ümmetleri de aynı şekilde inanmak zorunda. Gâle feşhedû ve ene ma'akum mineşşâhidin. Dedi ki siz şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerden. Şimdi burada ne oldu bak. Hiçbir nebiye, nebi diyenler ayıramıyoruz. Allah katında din İslam. Kim bunun dışında bir din ararsa Allah kabul etmez. İslam ne? Allah'a teslim olma dini. Allah ne diyorsa o. İşte Allah bunları söyledi. Öyleyse dört tane kitap inmiştir. Şu şunadır. İşte yok suhuflar inmiştir. Bu saçmalıkları artık tarihe gömelim. Bir daha aklımıza gelmesin böyle şey. Allah Adem Aleyhisselam'dan son nebiye kadar sadece kitap değil, her birine birer kitap ve hikmet vermiştir. Şimdi peki bunlar aynı, ufak tefek bunlarda bir değişiklik var. İşte siz nesih diyorsunuz, bazı hükümler değişti diyorsunuz. Tamam. Bakın onu da şuradan hemen okuyalım. Ben okuyorum, sonra arkadaşlarımız ilgili diğer ayetleri de okuyacaklar. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala Maide suresinde 48. ayetten okuyacağım. Ondan önce işte Tevrat'la ilgili ayetleri ayet şey yaptı. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerdir dedi. Bu Maide 44. ayette. 45. ayette Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalim kişilerdir dedi. İşte 47. ayette de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır dedi. Yani Tevrat, orada Tevrat'ı ve İncil'i konu aldı Allahü Teala. Şimdi demek ki onlar tasdik etti. Onlar ne diyorsa tamam diyenler de Müslüman olur. Yani İslam olur. Müslüman şeydir bizde. Farsçadan gelmiş bir kelimedir. Müselman diye şey yaparlar. O an çoğul ekidir. Ama biz tekil olarak kullanılıyor. Önemli değil. Yani şey, o yorumları yapmanın bir anlamı yok. Yani Allah'a teslim olan kişi anlamında kullanılır. Evet. Şimdi orada teslim olan kişiler çoğul manada ama Türkçe'de tekil anlamda kullanılıyor. Şimdi burada Allahü Teala 48. ayette de Muhammed Aleyhisselam'a hitaben diyor. Yani önce Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları, sonra İsa Aleyhisselam, sonra da İsa Aleyhisselam'a inanan kişilere şey yapıyor. Şimdi bize geldi Muhammed Aleyhisselam'a, diyor ki burada Allah وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Ya Muhammed, sana da bu kitabı hak olarak, yani bütün gerçekleri içeren, gerçekleri gösteren şekilde indirdik. Tamam. Peki, nasıl indirdik? مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ. Kendi önünde hangi kitabı bulursa diyor. Bak Tevrat demedi, İncil demedi. Efendim Gatalar, Ginzalar, hiçbir şey demedi. Vedalar demedi. Hangi kitabı bulursa. Şimdi bütün dünyaya gelen şey böyle olur. Hangi kitap oldu? Tabi o kitap ne? Allah'ın indirdiği kitap. Tamam. Ondan sonra işte Enoch'un kitabı falan. Belki hiç adını duymadığımız yeni kitaplar çıkabilir.
Yani kim bilir hangi kütüphanelerde, hangi tozgraflarda var yani bu mesajlar?
Tabii bilmiyoruz yani. Zaten tasdikle yaklaşmadığınız zaman her şey şey yapıyor. Allah'ın emrettiği tasdik. Tasdikle yaklaşmasan zaten Allah seni Müslüman saymıyor. Bu İslam değil yani. Hiçbir nebi diğerinden ayırmayacaksınız. Ki bizde kesim ayrımlar vardır.
İşte hocam söylüyoruz Hristiyanlara. Niye İsa'ya inanmıyorsunuz? O sizin peygamberiniz. Halk arasında böyle.
E tamam öyle de sanki bizimkiler Muhammed Aleyhisselam ile İsa'yı ayırmıyorlar.
Tavandan tabana böyle yayılıyor.
Evet.
Mesela Diyanet'in FETÖ raporu var eleştirmek için. Evet haklı eleştiriler yapıyor. Ama orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki FETÖ'nün saptırdığı bir konu da Hristiyanlıkla İslam'ı birleştirmesidir. Halbuki İslam geldikten sonra Allah diğer dinlerin hükmünü kaldırmıştır. Sanki İslam dini gelene kadar teslis inancı hakmış, hakikatmiş de Allah yeni bir din, yeni bir peygamber göndermiş, onu iptal etmiş. Mantık, mana bu yani.
İptal diye bir olay yok işte. Yani o zaman işte bu ayetler çerçevesinde Müslümanların yeniden imanlarını tazelemeleri gerekiyor.
İslam geldi, Hristiyanlığı kaldırdı diyor.
İslam, Hristiyanlık değil. Hepsi İslam, Adem Aleyhisselam. Yani Allah ne dediyse o. İslam bu. Böyle şey, kilise ne dedi, bilmem hahamlar, papazlar ne dedi değil. Zaten biraz sonra o ayetleri size okuyacaksınız. Şimdi diyor ki burada Allah-u Teala sana da bu kitabı indirdik ya Muhammed. Tabi Muhammed Aleyhisselam olduğu gibi ben de, Fatih de, Fehmi de, hepiniz aynı. Yani bu işte bize indirilen bir kitaptır bu. Muhammed Aleyhisselam ne kadar sorumluysa ben de o kadar sorumluyum. Musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitab. Önünde bulduğu bütün kitapları tasdik eder ölçüde. Yani Allah'a ait bütün kitaplar. Adem Aleyhisselam'dan son Nebi'ye kadar gelen. Ondan sonra sadece tasdik ediyor değil ki ve müheyminen aleyh. Onların üzerinde koruyucu. Çünkü işte biz bu meallerde, tefsirlerde yapılan bir sürü yanlışlardan bahsediyoruz. Onların da orijinal metnini bulamayabiliriz. Bir sürü yanlış tercümeler olabilir. Doğrusunu bu kitaba bakarak tespit edeceğiz. Ama bu kitabın da metnine bakarak tespit edeceğiz. Bu kitabın koyduğu kurala bakarak tespit edeceğiz. Koruyucudur. Ondan sonra Allah Muhammed Aleyhisselam emrediyor. Fahkum beynehum. Onların arasında hükmet öyleyse. Kim o? İşte önceki kitap sahipleri, ona inananlar, bunlar tamamı arasında hükmedeceksin. Ve la tettebi' ehvâehum. Sakın ha onların arzularına uyma. Ne demek ki heva? Yani Allah'ın söylediği dışında kendi kafalarına göre söylediklerine asla uyma. Ne söylemişlerse onu Kur'an ile karşılaştır. Kur'an'a uyuyorsa uy. Yoksa yok. Ve la tettebi ehvâehum ammâ câeke minel hak. Sana gelen bu gerçeklikten uzaklaşarak. Sana gelen bu gerçekten uzaklaşarak sen kendine göre bir şeyler yapmayacaksın. Şimdi ondan sonra diyor ki hatta burada istersen geçen de söylüyordun tevil konusunda bir takım şeyler vardı. Yani Allah'ın ayetlerini kendi kafasına göre yorumlayan, içtihat yapan, işte kendi kafasına göre hükümler ortaya koyan. Okuyacak mısın? O zaman bu ayeti bitireyim ondan sonra oku. Tamam. Ondan sonra diyor ki لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا. Hepiniz içinde yani Adem'den son Nebi'ye kadar bir büyük geniş bir yol, bir de şir'a. Yani böyle farklı hükümler ortaya koyduk. Yani şunda bir takım farklı hükümler var, burada bir takım farklı. Ana yoldan gidiyorsun ama şu yolda bir takım farklı kurallar ortaya konuyor. İşte hız tahdidi şu kadar, şu hıza gidebilirsin diyor. İşte şuralarda şeyler var, bir takım şey işaretler var, dikkat et diyor falan. Peki niye böyle? وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا. Eğer Allah'ın tercihi farklı olsaydı, hepinizi tek bir ümmet yapardı. Yani Adem'den son Muhammed Aleyhisselam'a kadar, evet, tek din, dinin esası Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmada hangi kuralları koyduysa o. O zaman şu kitapta başka kural, şu kitapta başka kural olabiliyor. Peki niye böyle yapmış? وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ. Sadece sizi verdiğiyle zor bir sınavdan geçirsin diye böyle yapmıştır. İşte sık sık örnek verdiğimiz bir şey var. Allah-u Teala Kabe'yi ilk kıble yapmış ama Yahudileri imtihan için, işte Hristiyanlar da onlarla beraber imtihan için kıbleyi geçici bir süre Kudüs'e çevirmiş. Sonra tekrar şeyi kıble yapmış, Kabe'yi. Yahudiler ve Hristiyanlar bunun böyle olacağını kendi adları gibi çok çok iyi bildikleri halde bunu bir türlü içlerine sindirememiş büyük bir çoğunluk ve imtihanı kaybetmişler. Ya tamam öyle ama bugün de şey var işte, bir takım mezhepler, görüşler, şunlar bunlar, Kur'an'ın ayetini okuyorsun, diyorsun ki ya kardeşim bak, burada açık ayet var. Geçen de 2-3 gün önce Afganistanlı birisi geldi buraya. İyi bir medrese eğitimi almış. Arapçası gayet güzel. Ve iyi niyetli birisiydi de. Tabii onun yetişmiş olduğu şartlar farklı. Ona biraz konuştum, baktım ki İmam Muhammed'in kitaplarını çok önemsiyor Hanefi mezhebinden. Burada Afganistanlı olan bizim Farsça sitemizde çalışan arkadaşımıza dedim, git dedi İmam Muhammed'in kitaplarından herhangi bir tanesini al getir. Şu kitabı getir demiyorum. Herhangi bir tanesini al getirdi. Herhangi bir yeri aç dedim. Mesela İmam Muhammed'in kitapları Hanefi mezhebinde zahir-i rivaye diye geçer, tartışmasız doğrulardır. Öyle şey yapılır. Herhangi bir yeri açtı. Ondan sonra işte bizim Faşistler'den sorumlu Feyzullah açtı. Oradan herhangi bir ifadeyi oku. Şu baştan oku demedim. O nerede, hangi cümleyi okumak istiyorsan oku. Okudu. Ondan sonra karşı tarafındakine işte şeyle, talakla ilgili bir şey çıktı. Dedim ki aç bakayım Talak suresini. Burada geçenle bir karşılaştır. Adam şok oldu. Allah Allah. Orada şöyle bir cümle okudu. Hiç tamamı Kur'an'a da hadislere de aykırı. Ama bütün mezhepler onu almış. Ne olacak şimdi? Hakikaten şok oldu yani. Şaşırdı kaldı. Şimdi işte biz bunlara çok dikkat edelim. Şimdi Allah-u Teala diyor ki bakın ne yapıyoruz? Bakıyorsunuz ki ben bunu çok şekilde kişiye yapmışımdır. Tamam sen ne dersen de ben mezhebimi değiştirmem. Tamam o zaman sen bilirsin kardeşim. Hesabı bana vermeyeceksin ki Allah'a vereceksin. Şimdi buna işte Allah-u Teala da her bir şeye kitaba bir takım ufak tefek değişik hükümler koymuş. Onları imtihan için. Ana yolda değişme yok. Yani efendim namaz kılarken Kudüs'e de dönsen aynı namaz. Kabe'ye de dönsen aynı namaz. Hani ve aynı matvelu fetemme ve çullu, hangi tarafa dönerseniz dönün orası Allahü Teala'nın bulunduğu taraftır. Yani Allah ibadeti Allah'a yapıyorsun. Kudüs'e ya da Kabe'ye yapmıyorsun ki. Yani temelde bir değişme yok. Ufak tefek değişiklik var sadece imtihan etmek için. Ondan sonra diyor ki festebikul hayrat. O zaman hayırlarda yarışın. Ne demek hayırlarda yarışın? O zaman Yahudi, Hristiyan, diğer din mensupları eğer kitaplarına uyarsa Muhammed Aleyhisselam'a inanmak zorundalar. İşte o sen belki aklına gelir de benim aklıma gelmiyor. Hani bu Vedalarda Muhammed diye bir kitap yazmıştı birisi.
Muhammed Mübarek Furi.
Muhammed Mübarek Furi. O Pakistanlı mıydı yoksa?
Pakistanlı hocam.
Pakistanlıydı. Ha. Muhammed Mübarek Furi diye bir zat, şeye, internete girerseniz bulursunuz. Vedalarda Muhammed diye bir kitap yazmış. Yani Vedaları okuduğunuz zaman Muhammed Aleyhisselam'a inanmanız gerektiğini söylüyor. Zaten şeyde de Araf suresinin 157. ayetinde de var. Yani Yahudiler, Hristiyanlar da çok çok iyi biliyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'a inanmak zorundayız. Ama hesaplarına gelmiyor, o kendileri bilir. Ondan sonra biz hayırlarda yarışın dediğine göre o zaman kitaba uyma konusunda yarışın demektir bu. Çünkü Tevrat'a baktığın zaman Kur'an uyma emri var, İncil'e baktığın zaman Kur'an uyma, hepsi öyle. O zaman buna uyacaksınız, hayırlarda yarışacaksınız. İlallahi merciukum cemi'a, hepinizin dönüp gideceği yer Allah'ın huzurudur. Fe yunebbiukum bima kuntum fihi tahtelifun. O zaman ihtilaf ettiğiniz konuları Allah size tek tek bildirecektir. Niye ihtilaf? İhtilaf hakta da olabilir, batılda da olabilir. Yani sen doğru yolda gidersin, o batıl illa şey yapacaksın. İşte şeyde Katolik Kilisesi'ne gittiğimiz zaman, orada bir toplantıya davet edildiğimiz zaman Başbakan Jean-Louis Pierre Turan sadece benimle konuştu 3 saat kadar. İlk sözü oldu. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. İşte diyalog kurulundan olanlar da vardı. Bu Fethullah'ın adamları da oradaydı. Bu da bizim başkanımız demişlerdi bana. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. O zaman nedir bu? Kur'an-ı Kerim burada ayetlere %100 aykırı değil mi? Ben de ona dedim, bana bak dedim. Biz Kur'an'a uymazsak diyalog yapamazsınız dedim. Tabi sonra hava değişti. Ha, inanmadılar, o ayrı bir konu. Demek ki biz kim ne yaparsa yapsın Allah'ın kitabına uymak zorundayız. Ondan sonra Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam emir veriyor. Bu emir bizim içinde geçerli. وَاَنْ يُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Nedir Allah'ın indirdiği? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'dan başkası değildir. Ama bugün İslam'da işte sünnet kavramının anlamı bozularak Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamalarına sünnet demiş. Halbuki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan son Nebi'ye kadar çizdiği yolun adına sünnet diyor. Çok sayıda ayette bunu söylüyor. Orada hiçbir değişme yok diyor. O kelimenin anlamı bozulmuş, tahrif yapılmış. Kitap ve sünnet diye ikinci bir şey yapılmış. İşte o da vahyedilmiştir demiş. Bir sürü ayetlerin anlamı bozularak bu hale getirilmiştir. Şimdi buradan diyor ki Allah-u Teala aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve la tettebi ahvâhum, onların arzularına uyma. Ne demek arzularına? Dine uymuyor, dini kendilerine uyduruyorlar. Hiç kimse dinsiz olamaz. İşte şeyden dersin başında okuduk. Araf 30. ayete göre doğru ve yanlış din var. Ama herkesin kendine göre bir dini var. Ben dindarım demenin hiçbir anlamı yok. Hangi dinin dindarısın? Asıl mesele o. Allah'ın dininin dindarıysan Allah'ın kitabına kayıtsız şartsız uyar. Başka da bir kaynak asla edinemezsin. Şimdi ondan sonra diyor ki vahderhum, onlara karşı dikkatli ol. En yeftinuke, seni yakmalarına karşılık dikkatli ol. Seni yakarlar diyor. İlk muhatap Muhammed Aleyhisselam. Dikkat et diyor Allah. Allah kimseyi korumaz. Hiçbir nebisini koruma altına almamıştır. Sadece canını korur. Öyle. Onların da günah işleme şeyleri vardı. Onların da müşrik olma durumları, yoldan çıkma durumları vardı. Onu da Allah-u Teala zaten Zümer Suresi 65. ayette değil mi? Orada bunu söylüyor. Şimdi fe in tevellev, yüz çevirinler, gelmiyorlar, gelsinler, gelmesinler, ne yapalım? Allah hürriyet vermiş. Fe alemennemâ yuridullâhum yusîbahum bi ba'di dunûbihim. Yani şunu bil ki, Allah onların yaptıkları bazı günahlar sebebiyle başlarına bir takım sıkıntılar getirmeyi istiyordur. Peki, وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ İnsanların çoğusu kesin olarak yoldan çıkmışlardır. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ Onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Yani Allah'ın hükmünü bıraktı mı gerisi hep cahiliyedir yani. Ne demek cahiliye? Kendini tutamayarak, ya tamam ama işte, işte falan böyle eveleyip gevelenmek. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِكَوْمٍ يُوْقِنُونَ Böyle kesin inanca sahip olan bir toplum dışındakiler onlara göre Allah'ın hükmünden daha güzel olabilir mi? Eğer samimi müminsen böyle. Şimdi biraz uzattım ama artık sen mi şimdi? Hadi oku bakalım.
Siz Allah'ın dininin dindarı olmak gerekir dediniz. Ben oradan devam edeyim. Allah'ın dini kötü niyetlilerin hiçbir zaman işine gelmez. Çünkü Allah'ın dini doğal yapıya ve dengeye uygun bir dindir. Doğal yapıya ve dengeye uygun bir hayat da kötü niyetlilerin, menfaatperestlerin işine gelmez. İnsanları sömüremezler. Reddetseler kafir damgası yerler. Bu da işlerine gelmez. O halde çok ince işçilik gerektiren bir işlem yaparlar. Yani yorulurlar epey. Arapçayı da herkesten daha iyi bilirler. Kitapları da herkesten daha iyi bilirler. Her şeyi daha iyi bilirler. Çünkü bozmak için, Allah'ın diniyle oynamak için kendilerini iyi yetiştirirler. Dolayısıyla biz bunları böyle alelade dışarıda, orada burada kaldırımda değil, çok kritik noktalarda aramalıyız yani bu insanların üstünde. Çünkü bunlar öyle bir din oluştururlar ki insanlar bu dini Allah'ın dini zanneder. İnsanlar o dine uydukça, o dinin gereğini yaptıkça Allah'ın rızasını kazandığını düşünürler. Ama hiçbir zaman mutlu olmazlar. İşleri yolunda gitmez. Bundan dolayı da derler ki ya aslında biz Allah'ın dinine uyuyoruz ama işler de yoluna gitmiyor. Demek ki işte imtihan dünyası şu bu diyerek de oysa Allah'ın vaat ettiği dünya hakimiyetini de böyle trajik bir şekilde kaçırmış olurlar. Şimdi insanların başka bir dine, başka bir din arayışına girmemeleriyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Âl-i İmrân suresinin 83. ayetinde Efe gayre dinillâhi yebğûn. Yani bunlar Allah'ın dininin dışında bir din arayışına mı giriyorlar? Girebilirler. Bunda ne sakınca olabilir? Allah'ım sen herkese özgürlük verdiysen insanlar bu özgürlüğü kullanmak isteyebilir. Allah-u Teala tabii bu özgürlüğü veriyor ama bu arayışın hiç mantıklı olmadığını da ayetin devamında şöyle ifade ediyor. Diyor ki وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا وَكَرْحًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Şimdi bütün kainatı bir ölçüye göre yarattım, bir sisteme göre yarattım. Senden istediğim şeyler de bu sistemle uyumlu olduğu için bu dinin dışındaki bütün arayışlar seni hep üzer, seni hayal kırıklığına uğratır, mutlu olamazsın. Dolayısıyla sen Allah'ın dinine eğer uyarsan Allah'ın yarattığı suyla uyum içerisinde olursun, toprakla uyum içerisinde olursun, dağlarla, taşlarla, denizlerle uyum içerisinde olursun, kendi bedeninle uyum içerisinde olursun. Dolayısıyla diğer dinler seni tatmin etmezler. Yani işte hep aynı örneği veriyoruz. Bir bardak suyun insana verdiği hazzı ve tatmin duygusunu insanın katkı maddeleri oluşturarak ortaya çıkardığı hangi içecek karşılayabilir? Böyle bir şey imkanı var mı? Mümkün değil. Yine benzer şekilde Rabbimiz böylesi bir dinin hiçbir şekilde kabul olmayacağını bir ayet sonra burada söylüyor. Âl-i İmrân suresinde 85. ayette وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Yani bu olmaz. Bu buraya oturmaz. Allah'ın dininin dışında bir sistemin bu kainatta yeri olmaz. Hiçbir şekilde kabul görmez.
Yani İslam dışında.
İslam dışında. Hiçbir yani bu ne senin vücudunla uyum içerisinde olur Allah'ın dini dışındaki bir din, ne kainatla uyum içerisinde olur. Her şeye aykırılık taşır. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Asıl faturayı ise ötede ödersiniz. Asıl kayıp orada. Burada belki üzülürsün, işler yolunda gitmez, Allah'ın dini dışında bir yol tutturduğun için. Ama asıl kayıp ötededir ve onun telafisi de yoktur. Şimdi biraz önce dedim ya, hani bu iş ince işçilik gerektiren bir iş olduğu için, yani öyle bir sistem kuracaksınız ki insanlar Allah'ın dininin dindarı olduğunu zannedecekler. Oysa sizin dininizin dindarı olacak ve siz de bunları sömüreceksiniz. Bu hakikaten ince işçilik gerektiren bir şey. Bunun ben biraz sonra belki Fehmi Hocam alaylı bölümünü anlatacak. Ben mektepli bölümünü, akademiye ayağını anlatacağım. Şimdi bakın, Allah'ın dini dışında bir dinin, Allah'ın kitabının dışında bir kitap anlayışının akademide vücut bulmuş halinden birkaç satır okuyacağım. Şimdi elimde fıkıh usulü kitabı var. Bu fıkıh usulü kitabı bizim fakültede de okuduğumuz, sınavlarına girdiğimiz kitap. Ve Türkiye'nin birçok yerinde İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrenciler bu kitabı okurlar. Ezber derecesinde okurlar. Bundan sınava girerler. Ve buradan hareketle de bu dinin ihtisasını yaptıklarını, dolayısıyla işte sorunlara çözüm bulma kapasitesine eriştiklerini düşünürler. Şimdi bakın, bu kitap daha başında diyor ki, deliller. Şimdi biraz önce hocam okudu. Ben de burada hatta onu da hatırlatayım. Enam suresinin 114. ayette Efe gayrallahi ebtagî hakemen ve huvellezi enzele ileykümül kitabı müfassala. Yani ben Allah'ın kitabının dışında bir hüküm koyucu mu ararım ki o kitapta her şeyi detaylı bir şekilde anlatmış iken, dedirtiyor Allah. Şimdi Allah-u Teala istediği kadar bunları desin. Ama bakın şimdi öğrencilere okutulan, yani akademiyada okutulan kitap. Müçtehit bir meselenin şer'i hükmünü öğrenmek istediğinde önce Kur'an'a, onda hüküm bulamazsa sünnete başvurur. Bu iki kaynakta hükmü bulamazsa icmaya müracaat eder. Şayet onda da bulamazsa o meselenin hükmünü kıyas ve diğer fer'i deliller ile içtihat ederek bulur. Şimdi demek ki Allah'ım sen burada başka kaynak mı ararım dedirtiyorsun ama başka kaynaklar varmış. Hatta ben bu kaynakları bilmeliymişim. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 2. ayetinde اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ diyor. Yani kitabı açıklama işini kendi üzerine alıyor ve başkalarına kulluk etmeyesiniz diye bu işi ben kendi üzerime aldım. Kimseye nebiler dahil bu konuda yetki vermedim diyor. Ama bakın burada İmam Hatip'i okuyan, ilahiyatı kazanan, ilahiyattan mezun olunca da insanlara dini akademiye seviyesinde anlatacak olan, hatta belki müftü olup kürsülerde insanlara din anlatacak olan insan, oysa bu işin gerçeğinin ne olduğunu öğrenecekmiş. Burada diyor ki, Kur'an-ı Kerim hükümleri bazen açıkça ve tam olarak, bazen kısa ve öz olarak, bazen teşriğin genel prensip ve esaslarına yer vererek, bazen de işaret ederek açıklamıştır. Biz Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini iki şekilde açıkladığını görüyoruz. Bir, tafsili olarak, tam ve açık olarak. İki, icmali olarak, kısa ve öz olarak. Şimdi örnekler. 1. Tafsili olarak açıklanan hükümler. Kur'an bazı hükümleri tam olarak ve ayrıntılı bir biçimde açıklamıştır. Bu tür hükümlerin sayısı çok azdır.
Hangileriymiş?
Mesela miras ayetlerindeki hisse miktarları. Şimdi bakın bunlar çok azmış. Yani Kur'an'ın başı sonu belli, detaylı olarak açıkladığı hükümler çok azmış. Bunu baştan kaide olarak koymuş. Peki sonra nasıl açıklıyormuş? İcmali olarak açıklıyormuş. O nasılmış? Bu da üç farklı çeşidi varmış. Bir, mücmel olarak açıklanan hükümler. Şimdi mücmel olarak açıklayacak ki bize iş düşecek.
Mücmel ne demek?
Şöyleymiş. Kur'an bazı hükümleri kısa ve öz olarak açıklar, ayrıntılı açıklamayı sünnete bırakır. Kur'an'ın genel olarak açıklama prensibi böyledir. Mesela Kur'an'da namaz, oruç, zekat emredilmiş fakat bu konularda geniş bilgi verilmemiş. Bunların açıklaması peygambere bırakılmıştır. Bakın ben bunları öğrenecekmişim demek ki.
Ne oldu şimdi bu?
Şimdi devam ediyoruz. İkinci icmali olarak açıklama yöntemi genel prensip halinde üstü kapalı şekilde geçiyormuş. Neymiş mesela? Şura'dan bahsediyormuş ama bunun nasıl olacağına dair bir detay yokmuş. Adaletten bahsediyormuş, şahsi mesuliyetten bahsediyormuş ama bunların nasıl olacağına dair herhangi bir yine detay vermiyormuş. Bazı hükümleri de işaret ve delaletle açıklıyormuş. Mesela örnek veriyor, diyor ki Kur'an zina eden cariyelerin cezası ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Onlar evlendikten sonra bir fuhuşta bulunurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. İşte bu ayette kölelerin cezalarının hür erkeklere verilen cezaların yarısı kadar olduğuna bir işaret bulunmaktadır. Hocam bunu delil olarak ya bu ilkokul çocuklarının bile kafaya takmayacağı kadar basit bir şey. Bu ilahiyat fakültesinde okutulan bir kitapta Kur'an'ı anlama usulüne dair bir ilke olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ayrıca bakın ikinci örnek.
Bu sadece ilahiyat değil ki, o bütün medreselerde bugün dünyanın her yerinde bunlar okunuyor ve bu çok temel kitap bunlar.
Bakın ikinci örnek, işaret ve delaletle açıklanan hükümlerin örneği. İki ayetten hamileliğin asgari müddetinin 6 ay olduğunu anlıyormuşuz. Ayetleri yazmış. İşte bildiğimiz birisinde 30 ay, diğerinde 24 ay. O iki ayetten hareketle hamileliğin en azının 6 ay olduğunu anlıyormuşuz. Evet. Burada da işaret ve delaletle açıklamanın örneğiymiş. Şimdi geçtik. Peki yani akla şu takılır ya.
İstersen şey yapalım da burada mesele şu. Allah-u Teala Emzirme suresini Bakara 233. ayette iki tam yıl söylüyor ama ondan önce de karı koca anlaşarak çok daha erken emzirmeye son verebileceklerini de söylüyor. Ya da bir başka sütannede tutulabileceği söyleniyor. Peki iki tam yıl emzirirse işte ana rahminde vücuda ruhun üflenmesi olayından itibaren, yani bir insan, bir ana rahminde çocuğun tam bir insan özelliği taşıyıp hareketlerini değiştirdiği andan itibaren 6 ay daha orada kalıyor. Ki tabii o ayetlerin tamamını şey yaparsanız o 6 ayı 2 yılla birleştirdiğiniz zaman 30 ay ediyor. Yani 6 ay 2 yılda 24 ay ediyor. Evet, 30 ay ediyor işte ayet. Ama tabii hikmet diye bir şey yok. Ayetlerin açıklanması diye bir şey yok. Biliyorsun ruh nedir? Bunların hiçbirisini bilmezler yani.
Şimdi okuyacağım şeylerle alakalı muhtemelen siz her satırıyla alakalı müdahale etmek ve onlarca ayet okumak isteyeceksiniz ama ben hızlıca okuyacağım hocam.
Tamam, hızlı oku da ben evet.
Farkına varmayayım.
Şimdi sünnetin bir teşrih kaynağı oluşu. Bu kitap yine işte geleceğin müftülerine ve akademisyenlerine bu dinin metodunun nasıl olduğunu, Kur'an'ın metodunun nasıl olduğunu öğreten kitap şöyle diyor. Bütün İslam bilginleri sünneti Kur'an'dan sonra bir teşrih kaynağı olarak kabul etmişler ve bu konuda ayet ve hadisleri delil olarak göstermişlerdir. Şimdi ayetler. Hazreti Peygamber insanlara örnek olarak gönderildiği için diğer insanlardan farklı olarak ilahi kontrol altında bulunduruluyordu. Şayet devamlı olarak ilahi kontrol ve yardım onunla beraber olmasaydı insan olması bakımından hatalar yapabilirdi. Halbuki birçok hatası bulunan bir insanın diğerlerine örnek olması düşünülemez.
Hatasız.
Ya hocam tam tersini söylüyor. Akıl yönünden böyle olduğu gibi ayetler de bu hususu teyit etmektedir. Nitekim o kendi arzusu ile söylemez. O kendisine vahyedilenden başka bir şey değildir ayeti. Hazreti Peygamber'in konuştuklarının vahye dayandığını göstermektedir. Delile bakar mısınız hocam?
Devamında ne diyor?
O devamını okumuyoruz hocam.
Devamını okunmaz. İki, mümkün değil.
Kur'an ayetleri açıklama görevini peygambere vermiştir. Biz sana da Kur'an'ı indirdik ta ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın. Ayeti bunu teyit etmektedir. Buna göre sünnet Kur'an'ın bir tamamlayıcısı ve hükümlerin bir kaynağıdır. Hocam Kur'an'ın tamamlayıcısı olarak bir başka kaynağı söyleyen bir insan Müslüman olabilir mi?
O zaman Allah-u Teala nasıl oluyor da Maide 3. ayette bugün dininizi mükemmel hale getirdim
diyor. Hangi şey kitabı tamamlama haddine sahip? Evet,
evet. Öyle bir şey kelimetü Rabbike sıdıkan ve adile, evet. Tamamlanmıştır diye.
3. Üçüncü delil. Kur'an'da pek çok ayet sünnete uymanın, peygambere itaat etmenin farz olduğuna delalet etmektedir. Kur'an girince, onunla tabii ilgili ayetler, atiullaha ve atiur rasul, o şu bu. 4.
Peki Allah Resul'e itaat, Resul'e düşen nedir diyor? Tebliğdir, bitti. Elçi, çünkü elçi. Kendi sözünü söyleyen adama elçi denmez ki.
4. Sünnet, peygamberin Rabbinden aldığı risaleti tebliğden ibarettir. Allah risaleti tebliğ hususunda şöyle buyurmaktadır. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun emirlerini tebliğ etmemiş olursun. Sünnet de peygamberimizin tebliğine dahil olduğuna göre ona uymak Allah'a uymak demektir.
Kur'an'daki sünnetle zaten kavramı bozdular. Kur'an'daki sünnet Allah-u Teala'nın çizdiği yoldur. Hiçbirisi bunu kabul etmez. Hepsi ne derler? Tabiat kanunu derler. Tövbe.
Hadislerden deliller. Sünnetin bir teşri kaynağı olduğunu gösteren hadisler. Bana Kur'an ve onunla beraber onun gibisi verildi.
Şimdi tamam, onun gibisi ne? Ne verildi Kur'an'la beraber Muhammed Aleyhisselam'a?
Evet, hikmet verildi. Kur'an'ın
ama hikmet yok ki orada.
Aynı bir kitap değil ki.
Hikmet Kur'an ve içinde.
Ve hepsinin ezbere bildiği ama bütün hadis otoriteleri tarafından tamamen uydurma olduğu bilinen bir rivayet. Mutlaka bu fıkıh usulü kitaplarında da vazgeçilmez rivayettir. Nebi Aleyhisselam Muaz bin Cebel'e sana bir dava getirildiğinde neyle hükmedeceksin ya Muaz diye sordu. Muaz bin Cebel Allah'ın kitabında bulduğumla hükmedeceğim diye cevap verdi. Peygamber onda bulamazsan neyle, hocam Muhammed Aleyhisselam böyle bir soru soruyor. Onda bulamazsan.
Allah her şeyi ayrıntılı açıkladığını söyleyecek.
Ne ile hükmedeceksin diye sordu Muaz. Peygamberin sünnetiyle hükmedeceğim cevabını verdi. Konuşma sonunda Peygamber Aleyhisselam Muaz'ın bu şekilde cevap vermesine çok sevindi ve Allah'a hamdü senada bulundu. Evet, şimdi bu tabii bunun her satırı ayrı bir fecaat ama hani ben akademiyadan örneğini verdim. Alternatif bir din ve bu dinin kitabı. İşte bakın, insanlara bunları akademik seviyede okutturuyorlar, ezberletiyorlar. Bunlardan sınava giriyor, diploma alıyor ve o diplomayı arkasına dayayarak, asarak bu defa insanlara başkalarının oluşturduğu bu dini anlatıyorlar. Bu mektepli boyutu.
Şunu da unutmayalım. Bak, Muaz bin Cebel Yemen'e giderken Resulullah'ın bu sözü söylediğini söyleyenler o zaman Medine'de olan insanlar değil.
Sünnet kavramı diye böyle bir
Yemen'de, kavram mı var? Yemen'den herhangi birisi Muaz'dan bunu duydum demiyor. Daha sonra işte bu şeylerin Roma bürokrasisinin hakim olduğu Şam tarafında efendim kim olduğu belli olmayan kişiler rivayet ediyor. Bunlar da yani akıl alır gibi değil yani.
Ayşe hocam, ben şu 20 yıl olmuş bu kitabı satır satır ezberlemiştik, altını çizmişim, ben bunu evden getirdim, her yeri böyle çizili, bunları satır satır ezberlemiştik ve sınavlarına girmiştik. Şimdi yine aynısı yani, devam ediyor.
Öyle ezber tabii. Ya zaten bunları bilenler çok farklı bir seviyeye çıkmış oluyorlar. İçtihad edebilecek seviyeye çıkmış oldu.
Her satırı Allah'ın kitabıyla taban tabana zıt. Evet.
Korkunç şeyler. Şimdi siz mektepli bölümünü anlatın hocam. Ben de alaylı bölümünü anlatayım. Aslında bir yığın Kur'an-ı Kerim ayeti varken hocam, şimdi okuyacağım kitaplar aslında hiç gerek bile yok. Yani neden bunlarla gündemi meşgul ediyor? Müslümanların başka işi yok mu da bunlarla uğraşıyor? Dedirtecek boyutta kitaplar. Ama bakınız, batılı tenkit etmeden de olmuyor hocam. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsa'ya Allah diyenler şirke girmiştir diye bunu kıyamet kopana kadar okutturuyor bize. Yani bu kitapların, bu batıl kitapların, neden batıl olduğunu biraz sonra göreceğiz. Müşterileri olduğu sürece, alıcıları olduğu sürece ister istemez siz o kavgaya girmek istemeseniz bile çekiliyorsunuz olayın içerisine. Şimdi okuyacağım ifadeler gerçekten fecaatin ne boyutta olduğunu gösterecek. Bakınız, Allah'ın kitabının yerine başka kitaplar olsa ne olur? Programın başında ilk okuduğumuz ayetlerden şunu anlamıştık hocam. İslam Allah-u Teala'nın tek dini değildir. İlk dini değildir. Çünkü ilk varsa sonrası da vardır. Son dini de değildir. Çünkü öncesi vardır. Bizim dinimiz Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu tek dindir. Tek dindir. Tek. Diğerleri de içerisinde yüzde şu kadar ya da yüzde bu kadar İslam'dan sos bulunan gulat-ı İslam'dır. İslam'a benzeyen türleri vardır. İşte İsa'nın getirmiş olduğu tebliğ ettiği İslam bozulursa ortaya Hristiyanlık çıkar. Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu Yahudilik bozulursa, İslam bozulursa ortaya Yahudilik çıkar, Sabilik çıkar. Çıkar da çıkar. Yani Malumunuz hocam, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala zulümat çok bahseder. Çoğu sigayla gelir. Ancak nur tek bir sigayla gelir. Çünkü aydınlık kaynağı bir tanedir. Fakat karanlığın kaynağı yoktur. Her an her yerden karanlıklar fışkırabilir. İşte o karanlık anlayış ve inanışlardan bazıları günümüzde canlıdır. Kitapları yazılmıştır. Organizasyonlar haline gelmişlerdir ve insanları saptırmaktadırlar. Bunları insanlara anlatmazsak, deşifre etmezsek olmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Mekke müşriklerini tenkit ediyor. Şirklerini söylüyor ama Lat'tan, Menat'tan isim vererek bunlardan uzak durun diye de söylüyor. Bakınız, bu putların bugün adları sanları kalmadı. Kimse nerede olduğunu bilmez. Ama zihniyet olarak hala canlı ve tenkidinin sürekli yapılmış olması gerekir. Şimdi hocam şöyle düşünelim. Bir odada ışığı kapattığımız zaman karanlık nereye gider? Peki hocam, ışık açıldığı zaman karanlık nereye gider?
Kaybolur.
Karanlık aslında hiçbir yere gitmez. Karanlık ışığın yokluğu halidir. Kur'an-ı Kerim'de ışıktır. Siz bu kitabı kapattığınızda her taraf karanlıktır. Karanlığın bu yüzden kaynağı da yoktur. Bu işin felsefesi bir yana, biz pratik örnekler üzerinden gidelim hocam. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kitap Mahmut Usta Osmanoğlu'ndan Hikmetli Sözler isimli eser. Bakın bu kitabın içerisinde...
Çarşamba cemaati değil mi?
Evet hocam. Yani ifadeler çok korkunç. Ama yine de taraftar topluyor. Sayfa 84.
Doğru yola giden çok az insan var.
Bilmiyorum, şeytan bir Twitter sayfası kursaydı hocam herhalde en fazla taraftarın olurdu yani.
En fazla mı ya? Belki rakam bulamazlardı.
Şöyle söylüyor hocam bu hikmetli sözlerde. Yani Müslüman hikmeti Allah'ın sözlerinde arar. Ama bakın ne diyor? Ruhu Furkan tefsirinde misli yok. Onu okuyanın diğer tefsirleri okuması gerekmez. Ruhu Furkan tefsirini yazmayı bize Resulullah emretti. Devam ediyor. Resulullah Ruhu Furkan tefsirinde yazılanların her biri önce Resulullah Aleyhisselam'a arz ediliyor. Sonra yazılıyor. Birisi böyle zuhuratta gördü. Ne böyle bir zuhurat vardır hocam, ne de böyle birisi vardır zaten. Tabii öyle olur. Bunu yazmayı bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti. Şimdi burada pek çok soru sorulabilir. Yani Resulullah sizin kitaplarınızın, dergilerinizin yazı işleri midir, editörü müdür? Niye gelsin onaylasın? Madem Resulullah sizinle konuşuyor, buyurun bizim stüdyolarımız var, kameralarımız var, buyursun gelsin burada konuşsun. Bizim problemler çözülsün.
Söyleyeyim, bunlarla görüştüğüm zaman öyle yanlışlar yapmışlar ki inanılır gibi değil. Onlara işte Mahmud Efendi en üst seviyedeki kişiler İsmail Ağa'da odalarında konuşurken onlara aynen şunu söyledim. Bu kitabı yakın dedim. Ruhul Furkan tefsirini. Yaktığınızı ilan edin. Herkes yaksın. Ondan sonra tevbe edin. Belki Allah tevbenizi kabul eder. Ağızlarını açamadılar. Çünkü o kadar büyük yanlışları var ki. Evet. Devam.
Hocam bir tane iki tane değil ki, ben sizin o tarikatsel bakış kitabınızda okumuştum. Orada bir rivayet var. Size diyorlar ki bunu niye kabul etmiyorsun? Festa'inu min ehlil kubur ya da bir ehli kubur. Niçin? İşte başınızı sıkıştığı zaman kabir ehlinden yardım isteyin. Şimdi konuşmanın devamını merakla okudum ben. Ne diyecekler yani? Siz diyorsunuz ki bunun kaynağı falan yok. Sonra baktım hocam, yıllar içerisinde ne beklersiniz? Ya herhalde kaynaksız bir şeyi savunmazlar. Başka bir şey bulurlar. Meallerini ayrı koymuşlar. Tefsirlerini ayrı koymuşlar. Sohbet kitaplarını ayrı koymuşlar. Videolarını ayrıca eklemişler. Hocam burada kasıt arıyoruz artık.
Yani her kubur şey yani, sıkıştığınız zaman gidin ölülerden yardım isteyin. Var, ölünün kendine faydası olmaz yani. Yani inanılır gibi değil.
Ya bunun kötü olan tarafı şurası. Bunu Resulullah'a mal ediyorlar ve insanlar bunu din zannediyor, din olarak algılıyorlar. Hani bu kitabın konumuzla bağlantısı şu. Allah bir din anlattı. Başka dini aramayın dedi. Fakat Müslümanlar başka dini aramayı bırakın kitaplarını dahi yazdılar. Bu kadar korkunç seviyeye ulaştık. Şimdi hocam malumunuz Şebi Aruz.
Ama bunu da isterseniz bak, o hadis dedikleri şeyi bu ilk uyduran kişi Osmanlı Şeyhülislam İbni Kemal'dir. Ben buna inanmadım. Süleymaniye Kütüphanesi'nden onun yazma eserini aldım, baktım gerçekten var. Diyor ki şu şundan nakledilmiştir demiyor. Zaten o kitapta vardır bu ayrıntı. Var, şundan nakledilmiş, bundan nakledilmiş demiyoruz. Kendi duymuş sanki Resulullah'tan, öyle anlatıyor. Ondan sonra da bir takım felsefeler yapıyor. Yani böyle işte. Evet.
Çok korkunç şeyler. Hocam malumunuz bu haftalar işte Şebi Aruz düğün günü. Ben biliyorsunuz Mikail Bayram Hoca'nın bu konuda çok çalışmaları var. Onunla bir röportaj yapmıştım. Orada bu Şebi Aruz nedir hocam diye sordum. O dedi ki bunlar Allah'la evlendiklerine inanıyorlar dedi. Bunun tam açıklaması budur dedi. Evet.
Düğün gecesi yani. Allah'la o gece gerdeğe girecek.
Zifaf gecesi olduğunu iddia ediyorlar. Ve hocam bu tasavvufta bayağı bir yaygındır. İbn-i Farid'den tutun da Muhyiddin İbn Arabi'ye kadar. Mesela Muhyiddin İbn Arabi şöyle diyor. Allah'ın diyor en mükemmel diyor müşahadesi kadın suretinde olur diyor. Tek tek her bir uzuvunda gördüm, eridim, bittim, temaşa etmekten şöyle kahroldum, böyle meftun oldum diye uzun da bir açıklama yapıyor onu. İsmet Zeki Eyüboğlu'nun bir kitabı vardı. Tasavvufta sevgi, sapık sevgi diye bir kitabı var onun. Orada diyor ki, sufilerin eserlerini okuduğunuz zaman diyor, orada diyor, sanki diyor bunların şiir kitaplarını okuduğunuz zaman, sanki bir erkeğin sevdiği bir kıza yazmış olduğu şiiri görürsünüz diyor. Halbuki orada kız Allah'tır diyor. Aslında onu Allah'a yazıyor. Adamın inancı budur diyor. Şimdi hocam o inancın bir yansımasını bu Celaleddin Rumi'de çok daha canlı görüyoruz.
Çok çok.
Çok canlı görüyoruz. Mesela burada bu pisliklerle hakikaten pislik yani başka bir açıklaması olamaz. Allah'ın oğlan kılığına girdiğinden tutun da neler neler söylüyorlar hocam. Ben sadece en sansürlü olanını okuyacağım. Yine Sultan buyurdu. Sultan kimmiş bu? Sultan Veled buyurdu. Sultan Veled Mevlana'nın oğlu. Bir gün babam medresede bilgiler saçıyordu. Gerçek mürid kendi şeyhini herkesten üstün olduğuna inanan kişidir. Öyle ki bir adam Beyazıt-ı Bestami'nin müritlerinden birine şeyhin mi büyük yoksa Ebu Hanife mi büyük diye sordu. Şeyhim diye cevap verdi mürit. Ebu Bekir mi büyük senin şeyhin mi büyük diye sordu. Şeyhim diye cevap verdi mürit. Nihayet adam birer birer bütün sahabeyi saydıktan sonra Muhammed mi büyük senin şeyhin mi büyük diye sordu. Şeyhim büyüktür dedi yine mürit. Tanrı mı büyük senin şeyhin mi büyük diye sordu en sonunda. Ben Tanrı'yı şeyhimde gördüm şeyhimden başka bir şey tanımam. Hep onu tanırım dedi mürit. Bakınız bir tanesi Allah büyüktür diyemiyor hocam. Tanrı mı büyük yoksa senin şeyhin mi büyük diye sordular bir başka müride. Bu iki büyük arasında hiçbir fark yok dedi mürit. Bu farkı belirtmek için bu iki büyükten daha büyük birisi lazım dedi ariflerden biri de. İşte Kur'an-ı Kerim'in yerine başka kitaplar alırsa bu okuduğumuz kıssalardan bir tanesiydi sadece.
Kimin kıssaları?
Celaleddin Rumi'nin. Mevlevili, ondan sonra Mevlevili Rumilik adı altında bir din haline getirip Müslümanlara pazarlamaya çalışıyorlar hocam. Hatta hocam burada şuna dikkat çekmemiz lazım. Avrupalılar Muhammed Aleyhisselam'ı sevmezler. İslam fobileri vardır onda. İslam'a fobi diyoruz buna. Ama Mevlana fobileri yoktur. Mevlevilik fobileri yoktur.
Çünkü bu işi yok.
Tabii en büyük tahrifatı yaptığı için tam da onların istemiş olduğu şeyleri, ısmarladıkları her şeyi yaptığı için gayet memnunlar. Hocam bir diğer örneğimizi verelim. Burada Mesnevi'nin birkaç cildini getirdim. İşte birinci cildini incelerseniz görürsünüz. Bu Mesnevi kitabıdır. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir diye uzun uzun bahisler açar. Şöyle bir ayrı bir şey söyleyeceğim hocam.
Kur'an'dan üstün gördüğü kesindir yani.
Söylüyor zaten hocam.
Girişinde.
Hatta Mesnevi. Adresini verelim. Adresini verelim. Yusuf Ağa Kütüphanesi'nde Konya'da. Mikail Hoca bana söyledi. Kendisi de görmüş. Hatta bu Arifleri Menkıbelerini Türkçe'ye çeviren Mikail Hoca'nın hocası Hasan Tahsin onu tespit etmiş. Mesnevi'de şöyle bir şey hikaye anlatılır. Şimdi bir kısım fakihler gelip diyorlar ki yani niçin Mevlana Mesnevi'nin Kur'an'dan yüce olduğunu söylüyor? Neden böyle bir iddiası var? Bak cevap veremiyoruz insanlar söylüyor. O da bir takım küfürler ediyor. Çok ahlaksız bir adamdır hocam kendisi. Ne yazık ki burada söyleyemeyeceğimiz şeyleri söylüyor. Sonra diyor ki neden diyor Mesnevi Kur'an gibi olmasın? Mesnevi diyor Kur'an'dır eşek herif diyor. Ondan sonra devam ediyor. Bizim Mesnevimiz Kur'an'dan da yücedir. Onu
söylüyor onu.
Satırına dipnotuna eklemiş. Fakat bunu ariflerin menkıbelerine dahil etmemişler. Ama şu var hocam ayrıca söyleyebileceğim. Şimdi burada Mesnevi'nin 5. cildinde şöyle bir ifade var. Sonradan dikkatimizi çekti hocam bu. Aslında Mevleviler içerisinde Mesnevi'yi tevil edenler çıkmış Celaleddin Rumi hayattayken. Hocam herhalde ilhamdır onu kastediyorsunuz. Bakın o ne diyor? Bu ne yıldız bilgisidir, ne remir, ne de rüya. Tanrı doğrusunu bilir ki bu Tanrı vahiyidir. Allah da biliyor ki bu Allah'ın vahiyidir. Hocam bu vahiy kelimesi orijinalinde geçiyor. İnne necmestu nerem lestu nehab vahyi hak vallahu alem bis sevab. Bunu bir mısra haline getirmiş. Sufiler bunu halktan gizlemek için gönül işi demişlerdir. Ya bu ilhamdır, yanlış anlamayın lütfen Mesnevi demişlerdir. Celaleddin buna kızıyor. Böyle bir şey olur mu diyor. Sen istersen onu gönül vahyi farz et diyor. Gönül zaten onun nazargahıdır. Yani ilham de vahiy ben Allah'la konuşuyorum bu vahiydir. Bunda bir şüphe yok. Ona agah olunca nasıl hata eder? Bu hatasızdır. Dolayısıyla vahiydir'e getiriyor lafı. Şimdi sadece bu da değil. O kaynaktan beslenen insanlara bakıyorsunuz, sufilere bakıyorsunuz, karşısında şöyle bir gelenek çıkıyor. Allah tarafından bilgi edinme. Mesela hocam, sufilerin ağzına şu pelesenk olmuştur. Siz bilgiyi ölenlerden alırsınız, biz hiç ölmeyen Allah'tan alırız. Nereden geldi sana bu? İlham olarak geldi, varidat olarak geldi, kalbime geldi. Hatta hocam bu satırları açıklarken...
Zaten bu İmam Gazali şeyinde, neydi kitabının adı?
İhya-i Ulumiddin.
İhya-i Ulumiddin şunu söylüyor. Nebi ile velinin farkını. Efendim diyor, velinin şeyi Allah'ın aynasıdır diyor. Levh-i Mahfuz'daki bütün bilgiler otomatik gelir buraya.
Doğulan Bey diyor hocam, nasıl geliyor?
Direkt geliyor, Bluetooth'ta. Direkt geliyor buraya. Ama diyor, nebiler ancak Allah bir melek getirirse bilir. Ne zavallı ne yapsın yani melek getirir. Onlar her şeyi biliyor.
Hocam.
Ve bu İmam Gazali de göklere yerlere sığdırılmaz biliyorsunuz yani.
Şimdi hocam şöyle bu burada tabii yine de Mevleviler rahat etmemişler. İşte rahat etmemiş yani. Sonuçta vahiy olduğunu söylüyor. Hocam fazla var ama kirletmek istemiyorum. Sadece bu bölümü okuyup kapatalım istiyorum. Çok şey olmasın. Ama bu da bilinsin. Sufiler kalplerine doğan ilahi bilgiye yahut keşfe varidat, Tanrı'dan gelenler derler. Onlarca erenlerin sözleri de vahiyden başka bir şey değildir. Hatta nübüvveti, yani peygamberliği iki kısma ayırırlar. Bakın hocam, lafı nereye getirecek? Nübüvveti teşriiye, şeriat kuruculuk peygamberliği, bir kısmada nübüvveti tarifiye, şeriatı anlatan, Tanrı sırlarını bildiren peygamberlik derler. Dikkat edin hocam. Her veli ve bilhassa zamanın sahibi, zamanın sahibi kimdir? Allah bilir. Her tarikatı kendi şeyhidir. Ondan bahsediyorum. Zamanın sahibi olan kutup nübüvvet-i tarifi ile peygamberdir. Bir de hadis uydurmuşlar. Kavmi içerisindeki şey peygamber gibidir diye. Bir de o var. Maşallah hocam, kurguyu, organizasyonu çok güzel yapmışlar. Hadis mi istiyorsunuz? Hemen ısmarlayalım gelsin. Fetva mı istiyorsunuz? O da oradan gelsin. Tasavvuf kitapları zaten herkesi peygamber, tanrı falan yapıyor. Çok güzel kurmuşlar. Fakat Hazreti Muhammed'e hürmet ve şeriat edebine riayet bakımından peygamberim diye meydana çıkmazlar. Ayıp olmasın şimdi. Hani Muhammed'in karizması sarsılmasın falan diye biz peygamberim demiyorlar.
Yani, çünkü ortaya çıkarırsa kafirliklerini herkes görür.
Sonra hocam bu velilerin uzun uzun peygamber olduğunu anlattıktan sonra lafı şuraya getiriyor. Bu ve benzeri pek çok hikaye vardır ki Mevleviliğin yazıldığı tarihten itibaren, bakınız bunun tercümesini yapan Mevlana'nın torunu, açıklayan da yine bu işin mütehassısı Abdülbaki Gölpınarlı, o diyor, yazıldığı tarihten itibaren Tanrı vahiy olarak tanındığını gösterir. Mevlevi karileri Mesnevi'nin sonunda, hocam biz Kur'an-ı Kerim okuyunca sadakallahu lazim deriz, bakın onlar da ne diyorlarmış, önce ululuk sırlarını keşfeden Mevlana'mız böyle buyurdu demek olan beyit okuyorlar. Ondan sonra da 152. beyti okuyarak, yani inne necmestün neremlestün nehab, işte bu bir vahidir bölümünü okuyarak bütün Mesnevi dersini bitiriyorlar. Var olan durum ne yazık ki bu hocam. Kur'an-ı Kerim'in yerine yeni kitaplar,
biz
de bitirelim.
Evet, yani işte gördük, bugün İslam aleminde adı İslam ama kendisi İslam olan yani hemen hemen yok gibi. Fakat bizim bunların her birisine Kur'an'daki İslam'ı tek tek anlatma görevimiz var. Bunların yanlışlıklarını tek tek gösterme mecburiyetimiz var. İşte en son Medine'ye bir toplantı için gitmiştim. Orada onların en önde gelen alimlerinden birisi, işte bir görüşme yapalım dedi. Bir vakıfta üniversitenin hocalarını ve şeyleri çağırmışlar. Az önce Fatih Hoca'nın anlattığı şeyler. Sen işte hadislerin vahiy olmadığını söylüyormuşsun. Dedi işte ve ma yantiku anil heva, Necim suresinin o ayet kelimesini okudu. O kendi hevasından konuşmaz, söylediklerin hepsi kendine yapılan vahiydir dedi. Devamını oku dedim. Devamı ayetleri okuyunca bir şaşırdı. Bu dedim Cebrail değil mi? Birkaç tane daha ayet okuyunca kendisine, ki orada yani üst ulemanın yanında benim yanlışımı herkese göstermek için toplamış. Ona söyledi ki Abdülaziz Bey lütfen burada duralım dedi. Lütfen şu kompütür, şu bilgisayar patlayacak dedi böyle. Artık adam böyle yaptı ve bitirdik işi. Ama adam iyi niyetli olduğu için öyle dedi. Kötü niyetli olsaydı başka şey söylerdi.
Dolayısıyla bizim görevimiz önce Müslümanları, öncesi sonrası yok, Allah'ın kulu kimse yani. Herkese Allah'ın kitabını doğru bir şekilde anlatmaktır. Allah-u Teala kitabını çok çok iyi anlamayı, çok iyi yaşamayı tüm insanlığa en güzel şekilde anlatmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.